Merhabalar efendim. Allah'ın rahmeti, selam, bereketi üzerinize olsun. Hepinizi muhabbete selamlıyoruz. Bendeniz Mehmet Lütfü Arslan. Kıymetli hocam Hasan Kamil Yılmaz Beyefendi ile birlikte bir irfan gündeminde tekrar sizlerle beraberiz. Hocam hoş geldiniz, safa getirdiniz.
Hoş bulduk efendim, teşekkür ederiz. Hayırlı yayınlar dileriz.
Allah razı olsun. Hocam
gününüz
irfanın da gündemi, gündemin de irfanı.
Evet, devam edelim.
Yani Ramazan.
Eyvallah, şimdi tam
da. Tam Ramazan'a geldik, evet, dayandık. Evet. Elhamdülillah. Bu çok büyük bir aslında Müslümanın neşe duyması, sevinç duyması gereken bir zaman değil mi hocam?
Şüphesiz, çünkü Ramazan'da özellikle Kur'an-ı Kerim'de iki önemli vurgu var Ramazan'la ilgili. Birisi Kur'an-ı Kerim vurgusu, öbürü de oruç. Yani hilali gördüğünüz zaman felyasom diyor Cenab-ı Hak. Tutmamızı istiyor, oruç tutmamızı istiyor. Yani Ramazan ayı öncelikle bir Kur'an ayı, sonra da bir oruç ayı, itikaf ayı, ibadet yoğun bir iklim aslında.
Evet.
Ramada, Arapça'da ateşe vurmak, kumda yürümek filan gibi manalara geliyor. Yani insanın çiğ olan, ham olan taraflarını pişirmek manası filan da var.
Allah Allah.
Enteresan bir anlam. Evet. Yani Ramazan'da demek ki bizim işte o oruçla, açlıkla vesaireyle beşeri zaaflarımız, hamlıklarımız biraz daha olgunlaşmaya, pişmeye aday oluyor.
İnsanı yetiştirmeye en büyük vesile de hocam bu açlık herhalde.
Kesinlikle, yani açlık çok önemli bir terbiye aracı yani.
Hocam sizin Açlık ve Az Yemek diye bir kitabınızı ben hatırlıyorum. Evet. Şöyle evet. İncecik bir şey ama bayağı. Evet. Hazmı zor hocam, açıkça söyleyeyim yani.
Evet. O yüzden zaten uzun yıllardan beri yeniden basılamadı. hala hazmedemedik çünkü. İnşallah hazmedersek.
Hakikaten ama çok kıymetli bir, hele hele bu dönemde belki çok kıymetli bir çalışma. Fakat şimdi, evet. Tabii şey var hocam, yani insanların belki en çok uzak durmak istedikleri iş yani.
Aynen, yani damak zevkini insanlar kolay kolay terk etmek istemiyor. Yani yemenin, içmenin bir hazı, bir zevki var. O haz tarafından da vazgeçmek istemediği için ona pek yanaşmak istiyor ama istemiyor. Ama şu da bir gerçek ki bugün tıp da bunu gösterdi. Zaten insani araştırmalar, kadim medeniyetlerden beri yapılan araştırmalar, yani açlığın insanı daha iyi ıslah ettiği, daha kalbine dikkat kazandırdığı, duygularını yücelttiği şeklinde tespitler vardı. Ama bugün şu da görüldü ki, yani insan organizmasının da yenilenmesi, hücrelerin yenilenmesinin, özellikle zararlı hücrelerin atılmasının açlık ve oruç sayesinde daha yüksek olduğu deneylerle, Japon bilim adamlarının yaptığı araştırmalarla gösterildi. Yani insanın 14 saat kadar aç kalması halinde yedikleri normal olarak kendisine yetiyor ve vücut o yedikleriyle kifafı nefs ediyor, yetiniyor.
Hmm.
Ama 14 saatten sonra artık onlar bitiyor. Vücut öncelikle de kendisi için zararlı gördüğü hücreleri yiyerek enerji almaya bakıyor. Kendinden enerji üretiyor ve böylece de o belki hastalıklı, belki arızalı, belki problemli olan hücreleri yediği için vücut kendi kendini yenilemiş oluyor.
Açlık yani. Şifa oluyor yani.
Açlık aynen bir deva ve şifa oluyor.
Evet.
Hele hele böyle 14 saatin üzerine 2 saat, 3 saat, yani 16 saat, 18 saat kadar aç kaldığınız zaman, işte uzun oruç günlerinde, onun vücudu tamir eden, tasih eden ve hastalıklı hücreleri yok eden ayrı bir özelliği olduğuna vurgu yapılıyor.
Hocam tabii bunu böyle bir hani tıbbi anlamda da orucun şöyle faydaları vardır diye izah ediyoruz ama.
Orada söylüyoruz. Biz zaten onu amaç niyeti, göstermiyoruz.
Tabii niyeti en başa tutalım. Yani biz sonuçta Allah için.
Zaten işte insanların belki evet. de böyle düşüneceğini düşünerek Allah Teala Hazretleri orucun farz kılındığı ayeti kerimenin sonuna sakın böyle bir şey düşünmeyin. Leallekum tettekun demiş. Yani siz umulur ki oruç ve açlık sayesinde takvaya erersiniz. Ha, amaç takvaya ermek.
Evet, ya orucun ve açlığın aslında maksadı böyle güzel fit olalım.
Hah,
ya da
kesinlikle.
Efendim zararlı hücreler atalım değil.
Evet.
Tam tersi, Allah'a karşı sorumluluk bilincimizi
artıralım takva sahibi olalım. Yani o işte İslam'ın tarifindeki ettazim li emrillah ve şefakatu ala halkillah duygusu herhalde oruçluyken, açlık duygusu insana galipken daha yüksek seviyede idrak olunuyor ki Allah Teala لَعَلَّكُمْ تَتَّكُونَ ile bunu bağlıyor. Çünkü her ibadetin aslında bir bedeni var, tabiri caizse. Bir de ruhu var. Yani namazın bedeni, işte o saydığımız 12 farzın 11 tanesi neredeyse namazın bedene ait kısmı, yani fiziki kısmı. Ama niyet, ihlas, huşu onun o ruhu ve özü mesabesinde. Oruç da baktığınızda fiziki bir ibadet gibi, değil mi? Yemek içmekten kesilmek, evlilik münasebetlerinden uzak durmak, hani fıkhi olarak tarifine baktığınız zaman çok fiziki bir şey gibi. Ama لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ diye sizi öylesine bir alıp götürüyor ki, yani yukarılara, yukarı alemlere, manevi duygulara, diğer gamlığa, farkındalığa, isara ve Cenab-ı Hakk'a yakınlığa.
Hocam sufiler bu noktada çok ayrımlar yapıyorlar. İşte avamın orucu, havasın orucu, havasül havasın orucu gibi.
Gazali'de bunlar çok nefis şekilde izah edilmiştir. Yani avamın orucu diyor Gazali. Özellikle işte bu fıkıh kitaplarımızda belirtilen yeme içme ve evlilik münasebetlerinden uzak durmak avamın farz olan orucunun işleniş ve icra şeklidir. Bir de havasın orucu vardır. Bunlara yani bu işte iki yasağına orucun yenilerini ilave etmek. Yani ele, ayağa, dile, dudağa, göze. Kulağa bunlara da oruç tutturmak havasın orucudur. Ahassül havasın orucu ise yani kalbi Allah'ın dışındaki her şeyden arındırmaktır. Yani artık o duyguyu da hani terki dünya, terki ukba, terki hesti, terki tek var, terki terk var onun gibi bir şey herhalde.
Yani terki terk de bu terk etme duygusunun verdiği hazzı terk etmek
onu
değil mi?
Terk et, tabii
ondan yani. Da insan haz
ondan
alabilir.
Da uzaklaşıp sadece sahibine yönelmek, bunları
yani
emredemek.
Yani kalbi oruç tutturmak hocam hakikaten şimdi çok zor bir şey herhalde
çok,
değil
tabii,
mi?
Kesinlikle tabii. Kolay olur mu? Yani kalbi oruç tutturmak ve kalbi tamamen alayık ve avayıktan arındırabilmek. Yani dünyaya ait şeylerden hatta ukbaya ait duygulardan arındırıp sadece mahza Cenab-ı Hakk'a müteveccih bir kalp ile onun huzuruna durabilmek çok zor bir şey. Yani o sürekli bir teksif gerektiren bir şey, bir riyazet gerektiren bir şey. Yani belki olmaz değil ama zor bir şey yani.
Evet, zor bir şey. Yani ama bunu işte tasavvufta tam bir ömür boyu bunun uğraşısını veriyor.
Onu gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Evet. Ömrü yani gerçekten bir oruçla yani oruç olgusu ve algısıyla yaşayıp Cenab-ı Hakk'a gönlü hasretmek. Kalbin sevgi olarak merkezi Allah Teala'dır. Oraya hasretmek ve diğer elimizi, ayağımızı, hizmetlerimizi de onun yaratıklarına hizmete tahsis etmek şeklinde bir algı.
Hocam tabii zor bir dönemde giriyoruz Ramazan'a.
Kesinlikle.
Malumunuz Gazze'de yaşanan soykırım çok ciddi anlamda yüreklerimizi burkuyor.
Evet, maalesef.
O noktada insan bir şey yapamamanın vermiş olduğu bir hani o vicdan azabıyla da
tükenmişlik yaşıyoruz
evet,
ya neredeyse
evet,
ya.
Resmen öyle. Evet. Acziyet var hocam bir tarafından ya niye böyle oluyor tarzında bir tefekküre de sevk etmesi gereken bir hal de var.
Evet.
Dolayısıyla bu Ramazan'ın hocam tabii mağfiret iklimi, rahmet iklimi bizi böyle ruhlarımızı neşelendiren, sevindiren iklimini bu acı ve zor ortamda nasıl telif edebiliriz? Ne yapmak lazım? Nasıl geçirmek lazım Ramazan'ı?
Evet,
bu noktada izleyicilerimize ne söylersiniz hocam?
Çok anlamlı bir soru. Yani zor da bir soru tabii ki. Evet. Tabii Müslüman için elbette Ramazan bir barış, selam, silim, selamet iklimi öyle de olmalı ama bu bizim elimizde olan bir şey değil. Dışarıdan işte elin gavuru diyelim. Yani amansız bir şekilde bir soykırıma soyunmuş ve Gazze'deki Müslümanları ve Müslümanlığı yok etme çabası içerisinde gözümüzün içine bakarak ve bütün dünyayı yok sayarak yani meydan okuyarak tabiri caizse böyle bir şey gerçekleştiriyor. Bu gerçekleşen karşısında hakikaten insan yani hicap duyuyor, hicran duyuyor ne derseniz yani hakikaten o aciz ifadesi tam karşılıyor aslında bunu. En azından en hafifinden yani Ramazan ikliminde bizim yani o kardeşlerimizin yerine kendimizi koyarak yani bir empati kurarak yani orada gerçekten yüreği burkuk insanlar var. Ben onlara nasıl ulaşabilirim? Onların acısını yüreğimde nasıl hissedebilirim? Bu duygu yaşamaya çalışmak ve elimizden geldiği kadar da eğer imkan bulunabiliyorsa oraya ulaşmaya çalışmak ve tepkimizi ortaya koymak bence yani. Bu tepki nasıl ortaya konulacak Türkiye'de bilmiyorum ama bunu biraz daha yoğunlaştırmak ve çoğaltmak lazım yani. Geçen şeyde de konuşmuştuk bir önceki programda. Yani elin gavuru kendini helak etmek gibi bir
ya
şey.
Yakıyor kendini.
Evet şey yapıyor yakıyor ve bunu sırf bu iş için yani buradaki zulmü buradaki soykırımı aleme ilan için yapıyor. Yani biz inanmış insanlar olarak hakikaten bundan aciz gösteriyoruz veya elimiz kolumuz bağlı oturuyor. Gerçekten zor da bir durum yani şimdi ne yapabiliriz onu da düşünüyorum. Yani evet. Biz şimdi oraya gidip savaşabilecek halimiz yok yani düşündüğünüz zaman.
Bir kere demek hocam belki de ellerimizi açtığımızda sürekli Gazze yani demek lazım
yüreğimizde,
yani.
Evet. Yüreğimizde bir yangın olarak durmalı.
Durmalı.
Ve evet. Yeri geldikçe her ortamda bunu dillendirmeli, seslendirmeliyiz. Çoluk çocuğumuza, çevremizdeki insanlara, muallimsek talebelerimize, yazarsak okuyucularımıza, yani hangi konumda bulunuyorsak, yani burada gerçekten bir insanlık suçu işlendiğini, bir soykırım gerçekleştirildiğini insanların gözüne sokmak lazım, anlatmak lazım ve yılmamak lazım. Yani artık olmuyor, pes edelim değil. Yani ısrarla ve şeyle, inatla bunu sürdürmek lazım. Yani günün birinde birinin gönlüne bir şey dokunacaktır. Yani bir yöneticinin, bir devlet büyüğünün ve şimdi Amerika'dan bir takım sesler gelmeye başladı. Yani en azından burada bir insani suç olduğu, mağdur ve mazlum, masum insanların öldürüldüğü şeklinde bir algılar konuşulmaya başladı. Amerikan Cumhurbaşkanı Yardımcısının dün itibariyle böyle bir açıklaması kulağıma değdi ajanslarda. Bu bile bence önemli bir adım. Hele şimdi yani Müslümanların gerçekten en mübarek iklimi olan Ramazan ikliminde bile bunun devam ediyor olması, bununla ilgili bir barış kurulamamış olması gerçekten çok düşündürücü yani. Hem
evet.
bizim açımızdan düşündürücü, bizim aziyetimiz, hem de onların hainliği, saldırganlığı ve mütecavizliği açısından.
Hocam düşman her zaman düşmanlığını yapacak. Kesinlikle. Da. Şimdi geçen de yine bir haber vardı. 14 tane farklı Filistinli grup var orada. Evet. Bunları işte Rusya Moskova'ya çağırdı. Dedi ki önce bir birleşin kardeşim, toplanın, kendi aranızda bir ittifak kurun da ona göre düşmana karşı
hedef belirleyin.
Yani bunu bir düşünün, bir Rusya gibi bir efendim ülkenin bu
üçüncü
insanlara
ülke yapıyor yani, evet.
Aynen, terkinde bulunması ne kadar acı bir şey hocam yani.
Gerçekten, gerçekten.
Hocam tabii o konu hakikaten belki hep gündemimizde olmalı ama sonuçta bizler bu Ramazan'ın en önemli istifade imkanlarından birisi olduğunu, duaların kabul edildiği bir zaman olduğunu
yani
bilerek.
Yani belki işte bu Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında zaman zaman böyle yani hafızların şehit edildiği dönemlerde falan Efendimiz'in kunut duaları okuyarak lanet ettiği de biliniyor. Yani bir ay süreyle sabah namazında. Dolayısıyla acaba yani namazlarımızda geçen hafta Diyanet İşleri Başkanımız böyle tam yayınladı ve gerçekleşti. Güzel de oldu.
Cuma namazını mütakip.
Cuma namazını mütakip. Bütün Müslümanlar ayağa kalkıp ayakta Gazze'deki Müslümanların kurtuluşu adına, zaferi adına, mağduriyetinin sonlanması adına dua ve niyazda bulundular. Bu bile bir farkındalık oluşuyor. Yani
evet.
Aslında dua yapmak proje yapmaktır diyorlar.
Doğru değil mi hocam?
Yani evet. Aslında yani hiç aklında olmayan insanların veya bundan çok gafil olan insanların camide Hoca Efendi'nin önderliğinde kitle halinde bu duanın yapılmış olması yani farkındalığı, duyarlılığı daha artıracak bir eylem. Ben onu çok önemsedim, çok ilgimi çekti. Yani bunun her gün olmasa bile her hafta mutlaka yapılmasının çok faydalı olacağını düşünüyorum. Yani insanlarımızın gündeminden düşmemeli bu. Yani
evet.
Şu anda zaman zaman gündemimizden düşüyor da.
Doğru.
Daha başka öncelikli olaylar ortaya çıkıyor ve o ikinci gündem haline gelebiliyor. Bu da vebal diye düşünüyorum.
Doğru.
Yani şu an bütün dünyanın, bütün Müslüman ülkelerinin ve insanların birinci gündem maddesi bu olmalı. Yani burada çünkü gerçekten büyük bir zulüm var, büyük bir soykırım var. Yani bunun önüne geçmek için ben ne yapabilirim sorusunu hepimiz kendi kendimize sormalıyız. Ve işte o birlik ve beraberliği sağlamak üzere oradaki kardeşlerimiz arasında, yani bizim ülkemizdeki akil insanların, ulemanın, meşayihin, kimler varsa burada sözü tesirli olacak. Onların da devreye girerek yani o birliği sağlamaları lazım diye düşünüyorum. Çünkü evet. Gazze'yi ya da Kudüs'ü ya da Filistin'i kurtaracak olan Filistinlilerdir normalde.
Evet, evet.
Yani bu hep tarih boyunca da böyle olmuştur. Türkiye'de de milli mücadelede, milli mücadeleyi yapanlar bizim yerli milislerimizdi. Sonuçta kendi kahramanlarımızdı. Dolayısıyla en zor ve dar zamanlarda iş başa düşünce o milis kahramanlar bu işi gerçekleştiriyor.
Yani her halükarda maddi ve manevi yardımlarımızı
kesinlikle yani bize
arttırmalıyız.
De bize evet. de o zaman da Pakistan'dan, Hindistan'dan, pek çok evet. İslam ülkesinden
yardım,
destek ve yardım geldi. Evet. Onlar sayesinde pek çok şeyi aşabildik biz de o zaman elhamdülillah.
Doğru.
Ama yani nihai olarak son vuruşu kendi insanımız vurdu. Burada evet. Orada da onlar bunu yapacaklar ama bizim onların farkında olup onlara destek olmamız. Ekonomik olarak, manevi olarak, fiziki olarak, yiyecek, hele şu anda gıda olarak. Yani insanlar Ramazan geliyor, yani içecek suları yok, ne bileyim yiyecek lokmaları yok. Yani yıkanmak, temizlenmek, ondan vazgeçtik. Yani en zaruri, yani ızdırari ihtiyaçları görecek imkanları yok. Çok evet. zor bir durum yani.
Dolayısıyla bu konuda yardımcı olan sivil toplum kuruluşlarına da
onlara destek,
destek
olmaya devam etmek lazım.
Evet.
Bir de gündemimizden düşürmemeliyiz. Yani
evet.
her vesileyle, aile sohbetlerinde, gittiğimiz ortamlarda,
dualarımızda,
elimizi açtığımızda, hele sesli dua yaptığımızda veya münferit dua yaptığımızda, yani ya Rabbi Gazze'deki kardeşlerimizi sen işlerini kolay kıl ve muzaffer eyle, bu zulümden onları kurtar ve onların haksız zulümle mücadele eden bu kardeşlerimizi o zalimler karşısında muzaffer eyle, onları da kahru perişan eyle diye yerine göre dua
amin.
Etmek lazım.
Biz de dua edelim hocam inşallah. Cenab-ı Hak düşmanlarını kahru perişan eylesin, amin. Kendilerine amin. İmdad eylesin inşallah.
Amin, amin.
Hocam Ramazan tabii başta da ifade ettiniz. Aslında bir Kur'an ayı.
Evet.
Yani dolayısıyla bunun da mesajı açık, Kur'an'la ülfetimizi ziyadeleştirmemiz gerekiyor.
Evet.
Yani bu noktada neler tavsiye edersiniz?
Şimdi Kur'an-ı Kerim'de iki ayet-i kerimede Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i Efendimizin kalbine indirdiğini belirtiyor. Yani birisi Bakara suresinde, biri Şuara suresinde olmak üzere iki ayet-i kerime var. Yani Kur'an-kalp ilişkisi benim hep dikkatimi çekmiştir. Yani Resulullah'ın şahsına indirilen ilahi mesajın, vahyin kalbine indirildiği vurgusu bence çok önemli. Yani niye beynine, niye zihnine, kalbine, aklına demiyor da Allah Teala, senin kalbine indirdik biz bunu diyor. Dolayısıyla biraz bunun üzerine kafa yormak lazım diye düşünüyorum. Çünkü bizim duygu merkezimiz, sevgi merkezimiz, aşk merkezimiz kalbimizdir. Hatta fizyolojik olarak da beyni harekete geçiren de buranın ürettiği elektrik olduğu söyleniyor. Yani kalbin ürettiği elektrik beyni harekete geçiriyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in Resulullah'ın kalbine indirilmiş olması o adeta bir motor vazifesi görüyor demek ki. Efendimizin hayatında kalbine indirilen bu ayetler onun hayatına yansımak üzere, kuvveden fiile geçmek üzere hazır halde. Bizim belki öğrendiğimiz Kur'an ayetleri önce zihnimizde, aklımızda, sonra kalbimize yavaş yavaş peyderpey benimseyerek, üzerine çalışarak iniyor. Dolayısıyla bizim Ramazan ikliminde okuduğumuz Kur'an'ı, Kur'an ayetlerini, Kur'an'a ait tefsirleri o manada düşünerek, Resulullah'ın kalbine indirilen bu Kur'an'ın bizim de kalbimize indirmek, gönlümüze indirmek, gönlümüzü vahiy ile buluşturmak gibi bir derdimiz olmalı. Yani
orada tam olarak ne anlamalıyız hocam?
Yani böyle, şunu demek istiyorum. Yani Kur'an-ı Kerim'in mesajı bizim yüreğimize değmeli, bize bir motivasyon vermeli. Yani biz ne diyor bu Kur'an-ı Kerim? Bunu anlama derdinde olmalıyız. Zaten Kur'an-ı Kerim'in Ramazan boyunca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve Cibril Emin tarafından mukabele edilmesi veya 1400 seneden beri Ümmet-i Muhammed tarafından Ramazan aylarında bu mukabelenin gerçekleşmesi Kur'an ve kalbi ilişkiyi sürdürme konusunda olduğunu düşünüyorum ben. Dolayısıyla burada sadece hafızların okuduğu mukabele elbette çok önemli. Kur'an-ı Kerim lafzıyla, ruhuyla, her şeyle insanları etkili. Onda şüphe yok. Ama yani onun o mesaj değerlerinin de bizim Müslüman kardeşlerimiz, bizi dinleyen kardeşlerimiz tarafından okunması ve dinlenmesinin anlamlı olur. Ve mesela Diyanet İşleri Başkanlığı son yıllarda bir şey yapıyor. Güzel bir şey. Mukabele ile namaz kılınan yerlerde öncesinden o cüzün muhtevasında neler var? Yani bugün okuyacağımız, yani teravihte okuyacağımız cüzde hangi konuları Kur'an-ı Kerim bizim gündemimize koyuyor? Onu özet olarak sunuyorlar cemaate. Bu güzel bir şey. Keza yine mukabele okunan veya teravih hatimle kılınmayan yerlerde bile olsa, yani Kur'an-ı Kerim'in o her hafta, daha doğrusu her gün okunduğu bölüme ait bilgilerden belli sunumların yapılmış olması Kur'an hakkında düşünmeye, Kur'an'ı daha iyi anlamaya vesile olur diye düşünüyorum. Yani Kur'an-ı Kerim sadece lafzıyla okunan, kıraat edilen bir metin değil, daha çok anlaşılan bir metin olması. Çünkü şeyin çok güzel bir sözü var. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin, yani Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen hafızların Kur'an deryasının kapısına geldiklerini söylüyor. Hmm. Onların diyor oradan içeri girip o deryanın derilerine dalıp oradan inci ve mücevher devşirmeleri lazımdır.
Evet.
Çok muhteşem.
Bir şey de var ya hocam, kalple akletmek.
Kalple düşünmek.
Şimdi bunu sadece duygu kelimesi de karşılamıyor hocam.
Tabii, yani biz aziyetimizden onu söylüyoruz. Yani duyguyu başka tam karşılığı olmadığı için.
Nasıl bir şey olabilir hocam kalple akletmek? Yani kalbin bir kendine ait demek ki dünyası var, bakış var. Kalbin gözünden bahsediliyor zaten.
Tabii zaten biz mesela Kur'an-ı Kerim'de de kör olan gözler değildir, kalplerdir.
Evet.
Ayet-i kerimesi aslında bizim beş duyumuzun da aslında kalp vasıtasıyla süzdüğünü ve anladığını, idrak ettiğini söylüyor. Yani kalb ile idrakle, göz ile görmek.
Aslında modern bilim tam tersini söylüyor hocam.
Ne diyor?
Modern bilim her şey diyor, beyinde oluyor diyor. Göz beyinde görüyorsun diyor. Beyinde işitiyorsun diyor. Yani demek ki orada bir belki modern bilim de nüfuz edemediği bir kalbin fonksiyonu
kesinlikle
var.
Ben öyle olduğuna inanıyorum. Yani çünkü bir basar basiret ayrımı var bizde.
Hmm.
Yani basar var. Bu işte et ve yağdan oluşan göz tabakasının görme melekesi var. Bir de basiret var. Kalb ile anlamak manası. Taha Hüseyin kâne basiran diye bir kitabı var Taha Hüseyin'in. Taha Hüseyin Ama bir Mısırlı yazar biliyorsunuz. Yani aslında görmeyen bir adam ama o yani basiretle, kalp gözüyle gördüğü manasında Taha Hüseyin kâne basîran, yani kalbiyle görürdü manasına. Olaya böyle bakmak lazım diye düşünüyorum. Yani kalple görmek demek işin arka tarafını da görmeye çalışmak, basiretle algılamak demek. Yani farklı yönlerini, çünkü hani bir daha önce de konuşmuştuk zannediyorum, feres kelimesiyle feraset arasında bilgi var. Feres at demek, feraset de işte o atın gözünün 360 dereceyi görmesinden yola çıkarak bir insanın idrakinin olayların önünü, arkasını, yanını, sağını, solunu da görebilmesi demek. Aslında basirette bu var. Yani basirette siz ön ve sesini değil arka tarafını da görüyorsunuz. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da öyle buyuruyor. Ben saflarınızı düzeltin diyor. Ben namazda önümü gördüğüm gibi arkamı da görürüm. Ve namazda nur oluyor çünkü. Salatu nurun diye bir hadis-i şerif var. O hadis-i şerifin yorumunda Konevi de bunu söylüyor. Resulullah diyor namazda tamamen nur olduğu için artık onda cihet, ön arka sağ sol kalmaz. O arkadaki cemaatte görür hale gelir. Yani aslında kalp bir bakıma böyle nura müsarak olduğu, hakikaten aydınlandığı zaman çok farklı veçelerden farklı yorumlar yapabilecek konuma geliyor. Sadece ön şey değil, arka ve yan cidarları da görmeye başlamış oluyor.
Evet. Dolayısıyla hocam Ramazan'da Kur'an'la ülfeti arttırmalı.
Evet.
Sadece kıraatı değil, manasını da anlayarak, idrak ederek okumalı. Fakat
kesinlikle.
Üçüncü bir şey, onun bir üst seviyesi artık nasıl tecelli edecek onu da bilmiyoruz yani. Değil mi hocam?
Tabii o tabii Rabbimizin mehibesi o. Yani evet. O artık Rabbimizden
yani
temennidir.
Yani akletmek nasıl olacak kalple?
Evet. Yani onun belki akledenler, yani bazı şeyler hakikaten aklediliyor da ifade
İfadeye dökülemiyor değil mi hocam?
Dökülemiyor. Biz evet. Bunu tabii okuyoruz, duyuyoruz ama biz kendimiz henüz onu telezzüz etmediğimiz ve tezevvuk etmediğimiz için
öyle de değildir hocam şimdi o kadar da.
idrak edememiş oluyoruz. Evet. Hakikaten ama o tabii ayrı bir şey, ayrı bir lezzet ve hakikaten onu işleden Allah'ın öyle güzel kulları var. Şimdi mesela şeyde Kadir gecesinde tenezzelül melaiketu ve ruhu fiha bi'izni rabbihim diyor Allah Teala. Yani Allah'ın izniyle, Rablarının izniyle ruh ve melekler yeryüzüne inerler de inerler. Şimdi biz bunu görmüyoruz. Yani ama Allah iniyorlar diyor yani.
Evet.
Ama Allah'ın öyle kulları var ki melekleri ve meleklerin kanat çırpışlarını duyuyordur. Yani evet. Ona inanıyoruz biz.
Evet. Onu da kalple duyuyordur muhtemelen değil mi hocam?
Kesinlikle kalple duyuyordur. Kalp gözüyle
yani
duyuyordur.
Bu dünyaya ait bir organ değil gibi sanki bu kalp. Bir de buradaki hocam şeyle alakası ne kadar onun?
Onu işte şöyle söylüyor ehli tasavvuf. Kalbi sana o beri dediğimiz o çam koz olanı andıran et parçasının içerisine bir vedia ilahiye. Oraya bırakılmış bir emanet, bir yani nefh olunan ruhun bir bakıma yeri sanki o kalbin içi. Yani o kalbin içinde
evet.
Bir duygu var, bir duyu var neyse. O orası esas akleden, idrak eden, seven, iman eden, tasdik eden orası olduğunu düşünüyorum doğrusu ben.
Evet. Ramazan biraz da bunun işte harekete geçirilmesi, belki
tabii.
Gündeme gelmesi, onun... Açlıkla da biraz sanki o şey oluyor değil mi hocam? Yani
şöyle,
öne çıkmış
şimdi,
oluyor.
Şimdi oruç için şöyle bir izah da var. Yani Allah'ın emrettiği, İslam'ın beş temel esası sayılan ibadetler arasında ihsan kıvamına en yakın olan ibadet oruçtur diyorlar. Yani mesela namaz, mesela zekat, mesela hac. Yani bunlara riya karışma ihtimali söz konusudur. Ama oruçta riya karışma şansı yoktur. Yani bir insan insanların görmediği yerde orucunu bozabilir. Ve ben oruçluyum diyebilir. Ama onun kendi içinde ihsan kıvamına ermiş bir adam Allah'ın görmüş olmasına imanı kaviyle inandığı için asla orucundan taviz vermesi söz konusu.
Yani bozabilir yine ben orucum diye şey yapabilir. İnsanlar veya onu demese bile öyle zannedebilirler yani.
Ya işte insanlar öyle zannedebilirler. Dolayısıyla o kendisi...
Riyaya en uzak ibadet.
İbadet oruçtur. Evet. Oruçtur. İhsan kıvamının en yüksek seviyesi.
Yani, o yüzden benim
yani
içimdir değil mi
yani
hocam?
Tabii insan kendisi bunu Allah'a ait olduğunu ve Allah kendisini görüyor olduğu için ondan uzak duruyor.
Evet.
Yani insanları hesaba katmıyor yani.
Katmıyor yani. Evet, evet.
Öbüründe insanları hesaba katabilir yani namazı kılarken veya evet. Öbürlerinde. Fakat burada insanları hesaba katması söz konusu değil ve samet sıfatının da mazharıdır deniliyor oruç için. Samet sıfatının mazharı demek ne demek? Yani Cenab-ı Hakk'ın bir başkasına ihtiyacı olmaması demek. Oruçluyken de insan yeme içme ve gibi şeyleri bıraktığı için o samet sıfatının bir süreliğine mazharı olmuş oluyor.
Hmm.
Ona tezahüre geçmiş oluyor.
Dolayısıyla kalbin aslında kendine ait o potansiyeli veya işte akletmeyi gerçekleştirebileceği bir ibadet ortamı olmuş oluyor işte, değil mi hocam? Ramazan tam da böyle bir ortam yani.
Tabii yani o diğergamlığı, akletmeyi, tefekkür etmeyi, başkasını yaşamayı, başkasının acısını hissetmeyi. Çünkü özellikle yoksulların, gariplerin, açların farkında olmayı o zaman hissediyorsun. Yani aç olduğun zaman, açlığın vücudunu takatsiz bıraktığı zaman diyorsun ki ya hakikaten açlık ne kadar önemli bir özellik. Yani biz bugün işte oruçluyuz, bunları fark ediyoruz. Ama o gün oruçlu olmasak onu fark etmeyeceğiz. Hatta şöyle bir ifadesi var Bursalı İsmail Hakkı Hazretleri'nin. Yani diyor ki Firavun, Haman ve benzerleri aç olsalardı, aç bırakılmış olsalardı muhtemelen bu kadar azgın olmazlar diyor. Azgınlıkları toklarındandır diyor.
Tok açın halinden ne anlar değil mi
hocam? Aynen öyle. Evet.
Hocam o zaman kalbin en çok sevindiği ay diyebiliriz değil mi Ramazan'a?
Kesinlikle. Yani evet. Kalplerin en mutlu olduğu, en sevindiği, en doygunluğa erdiği, itminana ulaştığı ay Ramazan ayıdır. Oruç iklimidir. Bir de zaten bütün ibadetlerin en yoğun şekilde yapıldığı bir zaman. Yani insanın 24 saati namazla, oruçla, tesbihle, zikirle,
infakla
dop dolu oluyor yani baktığınız evet. zaman. Yani 5 temel esasın 4'ü yoğun şekilde Ramazan'da devam ediyor.
Evet, dolayısıyla hocam Cenab-ı Hak istifademizi artırsın.
Amin. Temenni
böyle edersin. Her anını inşallah dolu dolu yaşayalım. İnşallah. Ve sonunda da affedilenler zümresine değil mi hocam? O da çok
o
önemli.
O çok söyleniyor. Hadislerde de var zaten. Yani evveli rahmet, ortası mağfiret, nihayeti cehennemden azat olma ayı diye. Cenab-ı Hak inşallah o azat olanlardan eylesin.
Amin efendim. Çok teşekkür ediyoruz.
Efendim,
hayırlı Ramazanlar diliyoruz efendim hepimize. Bir sonraki programda görüşmek ümidiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz.